Ayrım 11, Rampa, Jack Higgins, sayfa 168. Onlar gittikten sonra Tony Villiers ile Harvey Jackson ağaçların arasından çıkıp iki saldırgana yaklaştılar. Sakallı adam ayağa kalkmış kolunu tutuyordu, yüzü acıyla buruşmuştu. Delikanlı ise yine kusmaya başlamıştı. ''Ben size kadını biraz korkutmanızı söylemiştim,'' dedi Villiers. ''Ama siz kurnazlık etmeye kalkıştınız, hak ettiğinizi de buldunuz.'' Jackson cebinden birkaç banknot çıkartıp sakallı adamın cebine soktu. 5000 frank. Yetmez, kolumu kırdı. O senin kötü talihin, dedi Jackson bozuk Fransızcasıyla. Villiers, Gabriel'in adamların ellerinde nasıl kıvrandığını hatırladıkça öfkesinden kuduracak gibi oluyordu. Öteki kolunu da kırarız, diye mırıldandı. Sakallı adam korunmak istercesine kolunu kaldırdı. Hayır, hayır, yeter, peki. Delikanlıya döndü, sağlam eliyle omzunu tuttu, sendeleye sendeleye yürüdüler. ''Pis amatörler,'' diye Jackson söylendi, ''bunu düşünmemiz gerekirdi.'' Ama Villiers dönmüş ve yola doğru hızlı adımlarla yürümeye başlamıştı bile. Victor Hugo Caddesi'ndeki daire büyük, yüksek tavanlı, yüksek pencereli, havadar bir yerdi. Mobilyalar basit ama zevkliydi. Montero dev bir yeşil mermer banyonun kenarında otururken Gabriel bir tepsi içinde iki fincan çayla mutfaktan geldi. Çırılçıplaktı. O da gömme banyonun öteki yanına girip oturdu. Bize, diye Montero fincanını kaldırdı. Bize. Gabriel yine bir anda içinde bulunduğu berbat durumu unutmuştu. Şimdi yalnızca o anı ve birlikte olduklarını düşünebiliyordu. Montero sıcak suyun içinde arkasına yaslanıp çayından bir yudum aldı. Bunu daha önce de yapmamış mıydı? Gabriel kaşlarını çatarak erkeğin sağ omzu altındaki 15-20 santim uzunluğundaki çirkin yara izini okşadı. Nedir bu? Şarapnel. O gün talihli bir gündü benim için. Gabriel yine bilmezlikten geldi. Uçuyor muydun yani, Falklandlarda mı? Malvinas'ta, Montero gülümsedi. Bunu hiç unutma. Evet, Gabriel adında bir Skyhawk bombardıman uçağındaydım. Televizyon haberlerinde sık sık verildi. Şaka ediyorsun. Uçağın burnunda iri harflerle yazılıydı. Sevgilim, sen pek çok kez geçtin San Carlos'tan. Gabriel birden Harrods'ın televizyon bölümündeki sahneyi, spikerin sesini, San Carlos üzerinde alçaktan uçan uçakları, Skyhawk'un parçalanışını, halkın alkışlarını hatırladı. ''Hayatımda televizyon yıldızı olacağım hiç aklıma gelmezdi.'' diye acı acı gülümsedi Montero. Gabriel gerçekten kızmıştı. ''Bu yaşta savaşta jet uçağıyla uçuyorsun ha? Bu kadar komik bir şey duymamıştım bugüne kadar.'' Erkeğin yüzüne dokundu. ''Gerçekten çok mu kötüydü Roll?'' ''Pek çok yere, cehenneme gidip geldim. Çevremde genç genç insanların paramparça olduklarını gördüm. Rio Gallegos'tan ayrıldığımızda pilotlarımızın yarısını kaybetmiştik. Boşuna hem de.'' ''Anlat Roll, anlat ve kurtul sevgilim.'' Gabriel erkeğin ellerine uzandı. Birbirlerini tutarak oturdular. ''Boğa güreşçisi olan dayımı hatırladın mı?'' ''Evet.'' Arena'ya gitmeden önce diz çöküp Meryem Ana'ya dua ederdi. Beni hayvanların boynuzlarından koru derdi. Ben de son birkaç haftada pek çok kere o boynuzlarla karşılaştım.
Neden ama Rol, neden?
İşim bu da ondan, pilotum ben. Başka seçeneğim yoktu. O çocuklar kendi başlarına cehenneme giderken ben bir masa başında oturabilir miydim? Falkland körfezine ne ad verdik biliyor musun? Ölüm Vadisi. Erkeğin yüzünün derisi gerilmişti. Arenada kırmızı bir kapı vardır, boğanın içeri girdiği kapı. Korku kapısı derler. O kapıdan ölüm gelir Gabriel. Beni öldürmeye kendini adamış kara bir canavar. San Carlos'a uçarken benim için o kapıyı kapalı tutan tek şey sendin. En kötü anlarımda uçağın kontrolünü kaybettiğimde, paraşütle atlamaya hazırlandığımda, yemin ederim senin kullandığın o opium parfümünün kokusunu duydum. Çılgınca bir düşünce belki ama seni yanımda hissediyordum.
Ne oldu sonra?
Montero'nun bütün gerginliği kaybolmuş gibiydi. Buradayım işte, öyle değil mi? Gülümsedi. Kontrol tablosunda senin bir fotoğrafın da olmalıydı. Dönüşümde bir tane verirsin.
Dönüşünde mi?
Dehşete kapılmıştı kadın. Bir daha oraya dönüp uçmayı düşünmüyorsun herhalde. Montero omuzlarını silkti. Burada birkaç gün kalacağım. Döndüğümde ne olacağını bilmiyorum.
Burada ne yapıyorsun?
Hükümetin verdiği bir görev. Bir bakıma gerçeği söylüyordu. Fransızların bize koydukları silah ambargosu başımıza pek çok sorun açtı. Peki senin ne işin var burada?
Paris maç için bir dizi hazırlıyorum.
O değerli baban tarafından desteklenerek mi?
Evet, bir duvarda Degas, diğerinde de Manet ile.
Gabriel dizleri üstüne doğrulup erkeği dudaklarından öptü. Dilini ağzından içeri kaydırdı.
Senin ne esaslı olduğunu unutmuştum.
Yine o sözcük mü? Başka şey düşünmez misin sen?
Şimdi düşünemem ama hemen yatağa götürürsen belki aklıma gelir.
Daha sonra yarı açık pencerelerden gelen ışık altında Gabriel dirseği üzerinde doğrulup uyuyan erkeği seyretti. Yüzü gergindi, uykusunda acı çekiyordu. Birden alnında ter tanecikleri belirdi, gözlerini iri iri açtı. Kadın erkeğin alnına düşen saçlarını kaldırıp bir çocukmuş gibi öptü.
''Bir şey yok, yanındayım ben.''
Hafifçe gülümsedi Montero. ''Yine o rüyayı gördüm. Öyle sık görüyorum ki. Hani sana Londra'da anlatmıştım.''
''Alçalan kartal.''
''Evet, pençelerini uzatmış.''
''Sana söylediklerimi unutma. Kanat flapalarını indir. Kartallar da üzerinden kayıp giderler.''
Montero kadını üzerine çekip ensesini öptü.
''Ne güzel kokuyorsun, ılık, kadınca.''
Gabriel bir daha uyandığında erkeği yanında bulamadı. Korkunç bir panik duygusuna kapılmıştı. Doğrulup yatağın yanındaki saate baktı, 4 olmuştu. O sırada Montero üzerinde siyah eşofmanı olduğu halde içeri girdi. Elinde bir gazete vardı. ''Senin mektup kutunda buldum.'' Yatağın kenarına ilişip gazeteyi açtı. ''İlginç bir şey var mı?'' diye sordu kadın. ''Evet, İngiliz birlikleri San Carlos köprü başından içerilere yürüyorlar. Skyhawk'lar piyade birliklerine saldırmışlar. İkisi düşürülmüş.'' Gazeteyi bir yana atıp elleriyle yüzünü örttü. ''Haydi gel, biraz yürüyelim.''
''Peki, 5 dakikada hazır olurum.''
Gabriel giyinirken Montero kendisini oturma odasında bekledi. Kadın geldiğinde üzerinde Blue Jean ve Londra'dan hatırladığı ceket vardı. Aşağı indiler. Gabriel'in arabasıyla Blonya ormanına gidip el ele uzun bir yürüyüş yaptılar.
''Şimdi çok daha sakinlemiş görünüyorsun.'' dedi Gabriel.
''Bunun nedeni sensin. Yağmur altında bırakılmış iki iskemleye oturmuşlardı. Kimi insan uyuşturucu, kimi de içki kullanır. Ama ben Gabriel tutkunuyum.''
Kadın uzanıp erkeği öptü. ''Çok iyi bir insansın Raoul. Şimdiye kadar tanıdığım erkeklerin en iyisi.''
Kalkıp kol kola park yerine yürüdüler.
''Halimiz ne olacak?'' diye sordu Gabriel.
''Yani benim niyetlerimin saygın olup olmadığını mı soruyorsun? Hiç kuşkun olmasın. Uygun olan ilk anda evleneceğim seninle. Yalnızca Manet ile Degas'a sahip olmak için olsa bile.''
''Peki ya çok yakın gelecekte?''
''Tarihliysek 1-2 günümüz var sayılır. Ondan sonra Arjantin'e dönmeliyim.''
Gabriel neşeli görünmeye çalıştı. ''Hiç olmazsa bu gecemiz garanti desene. Haydi gel, yemek yiyip dans edebileceğimiz bir yere gidelim.''
''Neresini önerirsin?''
''Montmartre'da Paco diye bir yer var. Brezilyalı. Müziği çok güzeldir.''
''Paco'ya gidelim öyleyse. Seni saat 8'de alırım, tamam mı?''
''Tamam.''
Gabriel otoparkın karşı tarafında Tony Villiers'ı görünce öfkeye kapılmaktan kendini alamadı. ''Seni evinin önünde bırakırım.'' Montero'nun evinin önüne gelince de arabadan indi. Kaldırımda 1-2 dakika konuştu erkekle. Sonra üstünü değişmek üzere kendi evine gitti. Karşı kaldırımda bir sırada gazete okuyan Nikolay Belov'un adamlarından biri arabanın plakasını not etti. Gabriel eve dönünce kapının çalmasını beklerken odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kapı çalınca gidip Villiers'ı içeri aldı. Öfkeden yüzünden düşen bin parçaydı.
''Bildirecek bir şey var mı?'' diye sordu Villiers.
''Silah ambargosu konusunda hükümetinin verdiği bir görevle gelmiş buraya.''
''Bu her şey demek olabilir. Başka?''
''Bir şey daha var. Durmadan beni izlemeni istemiyorum. Bunda çok ciddiyim Tony. Durumum zaten güç. Bir de sen güçleştirme.''
''Yani seni sıkıntıya mı sokuyorum?''
''Ne dersen desen. Bu gece sana kesinlikle ihtiyacım yok. Montmartre'da yemek yiyeceğiz.''
''Sonra da buraya mı geleceksiniz?''
Gabriel gidip kapıyı açtı. ''Hepsi bu kadar Tony.''
''Pekala, merak etme. Harvey ile başka işimiz var bu gece.''
Villiers gidince Gabriel gidip banyoya girdi. Heyecanla bekliyordu geceyi. Ne olursa olsun o gece kendisinin de.
Wanda el telefonu ile geldiğinde Donner duştaydı. Belov seninle konuşmak istiyor.
Donner ellerini kurulayıp telefonu aldı. Ne var Nikolay?
Yüzünden hiçbir şey belli olmadan bir süre dinledi.
Bu çok ilginç işte.
Evet. Yeni bir haber alırsan bana bildir.
Örneğin bu gece bir yere çıkarlarsa mutlaka haber ver bana.
Telefonu kıza geri verdi.
Sıkıntılı bir şey mi diye sordu Wanda.
Anladığım kadarıyla bizim savaş kahramanı kendisine bir kız arkadaş bulmuş.
Belov'un aldığı habere göre Victor Hugo Caddesi'nde yaşayan çok güzel bir genç kadın.
Orada oturduğuna göre çok paralı demek.
Mantıklı bir varsayım. Adı Gabriel Legrand. Belov beni durumdan haberdar edecek. Eğer dediği kadar güzelse bir görmeye değer.
Evet öyle. Wanda el telefonunu kapının yanındaki sehpaya bıraktı. Başka bir şey ister miydin?
Evet, gelip sırtımı ovabilirsin.
Nasıl istersen.
Kız ağır ağır soyunurken belirli bir korkuya kapılmıştı. Tanımadığı bir kadından korkuyordu. Altıncı duyusu bunun kendisi için çok kötü olacağını söylemekteydi.
Montero yanında getirdiği tek elbise olan lacivert muherini beyaz bir gömlek ve siyah kravatla giydi. Taksinin arkasında otururlarken Gabriel çok şıksın dedi.
Senin yanında soluk bir lekeden başka bir şey değilim.
Gabriel'in üstünde Arjantin Büyükelçiliği'nde giydiği gümüş renkli mini elbise vardı.
Son olarak çıktığımızda bana Thames Nehri kıyılarının gece yarısı romantikliğini göstermiştin. Acaba bu gece için neler hazırladın bana çok merak ediyorum.
Gabriel gülümseyerek erkeğin elini tuttu. Fazla bir şey değil, yalnızca kendimi.
Belov bir daha telefon ettiğinde Donner televizyonda Falkland haberlerini izliyordu.
Montmartre'da Paco diye bir Brezilya lokantasına gittiler dedi Rose.
Çok ilginç, yemekleri iyi midir?
Fena sayılmaz ama müziği şahanedir. Genç hanım Maurice Legrand adında çok zengin bir sanayicinin kızı.
Adam ne iş yapıyor?
Akla gelebilecek her şeyi. Marsilya'da merkezi, o batarsa Fransız Merkez Bankası da batar.
Şimdi çok daha ilginç olmaya başladı dedi Donner. Peki gerisini bana bırak.
Donner telefonu kapatıp Wanda'ya döndü.
Haydi cicilerini giy şimdi, dansa gidiyoruz.
Belov Donner'la konuştuktan sonra bir süre kaşlarını çatmış düşünerek oturdu. Irina Vronsky mutfaktan kahve getirip adamın yanına bıraktı.
Bir şey mi var?
Bilmiyorum. Bu Legrand denilen kadın. Ortada uyumsuz bir şey var gibime geliyor.
Ne gibi?
Bilemiyorum. Bütün işte burada zaten.
Öyleyse kafanı rahat ettir. Bir numaralı kontrolden geçir kadını.
Çok güzel bir fikir. Sabah büroya gidince ilk iş olarak buna bakarsın.
Belov kahveden bir yudum alınca yüzünü buruşturdu.
Montero haklıymış, pis bir şey bu kahve. Bir fincan çay yapma olanağı var mı?
12. Bölüm. Sıkışık masaları, canlı kalabalığı ve kusursuz 5 kişilik orkestrasıyla Paco güzel bir yerdi. Dans edenleri rahatça seyredebilecekleri bir yerde bulabilmişlerdi.
Gabriel bir viski, Montero da bir maden suyu ısmarladılar.
''Hala içmiyor musun?'' diye sordu kadın.
''Kendimi formumda tutmam gerek. Orta yaşlı erkek, genç kadın, anlarsın ya.''
''Hap iç öyleyse. Çok iyisin doğrusu. Aslında ben senin paranın peşindeyim.''
''Şimdi yanıldın işte. Arjantin'de şimdiki enflasyon devam edecek olursa asıl ben senin paranın peşindeyim. Bu savaş sona erince Montero'lar bile sıkıntıya düşebilirler.''
Ama savaş sözü Gabriel'i gerçeğe döndürmüştü ki buna izin veremezdi. Erkeğin elini tutup ayağa kaldırdı.
''Gel dans edelim, haydi.''
Bir bossa nova çalıyordu. Montero da çok iyi dans etmekteydi. Parça bitince Gabriel, ''Sen jigolo olmalıymışsın.'' dedi.
''Şimdi annemin sözünü tekrarladın işte. Bir beyefendi iyi dans etmemeliymiş ona göre. Ben ise dansı oldum olası sevmişimdir. Gençliğimde tango barlarından çıkmazdım.'' Arjantinli'nin gerçek dansıdır tango, her şeyi yansıtır. Politik çatışmalar, bunalımlar, hayat, aşk, ölüm.
Sen tango yapar mısın?
Öyle derler.
Montero orkestra şefine dönüp Portekizce, hey ahbap, gerçek bir tangoya ne dersin diye seslendi.
İnsanın yüreğini otlatacak bir şey, bir cambalache örneğin. Beyefendi Arjantinli dedi adam, şivesinden anladım. Vatanınızdan çok uzakta sayılırsınız. Siz ve bayan için çalıyorum bunu. Orkestra şefi yalnızca piyano ve keman eşliğinde çalmaya başladı. Müzik kadının yüreğine işliyor, sonsuz bir kederden, aşk özleminden, yaşamı yaşanmaya değer kılan tek şeyin vermek ya da vermemek olduğunu, bunun da bir başkasının elinde bulunduğundan söz ediyordu. Gabriel'in hiç hayal edemeyeceği biçimde tek vücut olarak dans ettiler. Erkek yönetmiyordu kendisini. Çok mükemmel ama aynı zamanda inanılmaz bir sevecenlikle dans ediyordu. Gülümsediği zaman aşkı açıkça okunuyordu yüzünde. Dürüstçe bir armağan veriyordu kadına. Kendisinden hiçbir istekte bulunmuyordu. Bu gösteri pek çok kimseyi, bu arada Wanda ile barda oturmakta olan Felix Donner'ı da büyülemişti. Tanrım, nasıl bir yaratık bu. Bugüne kadar böylesini görmemiştim. Wanda işte o anda paniğe kapıldı. Daha önce hiç olmadığı gibi hem de. Öyle elbise giyen herkes güzel görünür. Elbiseye başlatma şimdi. O ne giyse güzeldir ya da hiçbir şey giymese bile. Müzik sona ererken birkaç kişi alkışa başladı. Ancak Montero ile Gabriel tüm dünyaya sağır olarak bir an birbirlerinin kollarından ayrılmadılar. ''Beni gerçekten çok seviyorsun.'' diye mırıldandı kadın. ''Başka bir seçeneğim yok. Bana neden uçtuğumu sormuştun. Öyle olduğum için demiştim. Seni neden sevdiğimi sor, aynı yanıtı verebilirim ancak. Öyle olduğum için.'' Gabriel'in içindeki kesinlik ve sakinlik duygusu inanılmaz bir şeydi. Erkeğin elini tuttu. ''Gel oturalım artık.'' Masaya dönünce Montero bir şişe Dom Perignon ısmarladı. Evet, tango Buenos Aires'te bir yaşam biçimidir. Seni eski kentte San Telmo'ya götürürüm. Yeryüzünün en iyi tango barları. El Viejo, Almansen'e gideriz. Seni orada bir gecede tango ustası yaparlar. Ne zaman? Bütün bunlar ne zaman olacak? Vay vay vay dedi Donner. Senyor Montero, ne hoş bir sürpriz bu. Donner masanın yanında durmuş kendilerine bakıyordu. Montero istemeye istemeye ayağa kalktı. Paul Bernard Sen Nehri kıyısındaki köşe başında taksiden indiğinde yağmur yağıyordu. Parasını verip taksiyi gönderdikten sonra kentin gündüzün kalabalık, geceliğin ıssız olan bu antrepo kesiminde Garcia'nın o akşam Sorbonne'daki bürosuna telefonla bıraktığı adresi aramaya koyuldu. Lebel ve ortakları ithalat şirketini bulması uzun sürmedi. Büyük giriş kapısının altındaki küçük kapı dokunur dokunmaz açıldı. İçerisi karanlıktı ama epey yüksekteki camlı büro bölmesinde ışık yanıyordu. ''Garcia, orada mısın?'' Buzlu camın ardında bir gölge belirdi. Kapı aralandı. Bir ses ''Yukarı gel!'' diye bağırdı. Bernard neşeyle çıktı merdivenlerden. ''Pek zamanım yok. Doktora öğrencilerimden epey dolgun vücutlu bir kız beni yemeğe çağırdı. Sonra da tezini birlikte inceleyeceğiz. Talihim yaver giderse sabaha kadar sürer bu iş.'' Kapıdan içeri girince karşısındaki masanın ardında oturanın Tony Villiers olduğunu gördü. ''Kimsiniz siz? Garcia nerede?'' ''Gelemedi.'' Kapı arkasından kapanınca Bernard aniden geriye döndü. Bu kez Harvey Jackson'la burun buruna gelmişti. İlk kez olarak korkuya kapıldı. ''Ne oluyor burada?'' Jackson adamı omuzlarından yakalayıp bir iskemleye oturttu. ''Otur ve ancak sana sorulan soruları yanıtlamak için aç ağzını.'' Villiers cebinden bir Smith Wesson tabancayı da bir susturucu çıkarttı. ''Ateş ettiğim zaman ses çıkmaması için profesör, ama eminim bunu biliyorsunuz.'' ''Ne oluyor burada? Hiçbir şey anlamıyorum.'' Villiers tabancayı masanın üstüne bıraktı. ''Arjantin'le yaptığınız konuşmalarla kabaran telefon faturanız hakkında konuşacağız. Şundan bundan, Ezoset roketlerinden. Ha bir de Donner adında insanlardan.'' Bernard korkmuştu ama aynı zamanda çok da kızmıştı. ''Kimsin sen?'' ''Üç gün önceye kadar Falklandlarda olduğum için ölüleri ben de gördüm. İngiliz özel hava servisi alayından bir subayım.'' ''Orospu çocuğu.'' ''Tam üstüne bastın. Birisinin zamanında dediği gibi İngiliz ordusunda SS birliklerine en fazla yaklaşan kişileriz bizler. Böyle olup olmadığını bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da şu. Eğer istediklerimi söylemezsen bununla sol diz kapağını parçalarım.'' Tabancayı aldı. ''Ulster'da İrlanda Cumhuriyetçi ordusundan öğrendiğimiz pis bir oyun. Eğer yine de konuşmazsan bu kez sağ dizini parçalarım.
Ondan sonra ömrünün sonuna kadar koltuk değneğiyle dolaşırsın.
11. ayrımın sonu. Sayfa 186.